Ayrım 18. Onurlu Aydın biyografileri 1. Sayfa 221. Bir Garip Orhan Veli. Ceren Kayalı, Kasım 2005. Kitabe-i Sengi Mezar. Hiçbir şeyden çekmedi dünyada. Nısırından çektiği kadar. Hatta çirkin yaratıldığından bile o kadar mütesir değildi. Kundurası vurmadığı zamanlarda. Anmazdı ama Allah'ın adını. Günahkar da sayılmazdı. Yazık oldu Süleyman Efendi'ye. 1938 Bir Garip Orhan Veli. 13 Nisan 1914'te İstanbul'da doğan Orhan Veli Kanık, Cumhurbaşkanlığı Armoni Orkestrası şefi Veli Kanık'ın oğludur. Çocukluğu Beykoz ve Beşiktaş'ta geçer. İlk öğrenimine Galatasaray Lisesi'ne başlayan Kanık, babasının tayini nedeniyle okulu Ankara'da devam eder. Ankara Erkek Lisesi'nde yatılı okur. 1932 yılında liseyi bitirir. Oktay Rıfat ile ilkokulun son sınıfında tanışır. Kendisinden bir sınıf küçük olan Melih Cevdet'le de o yıllarda tanışır. Ve aralarında yıllarca sürecek iyi bir arkadaşlık başlar. Çocukluğundan beri edebiyata ilgisi oldukça fazladır Orhan Veli'nin. Şiirin yanı sıra tiyatroya da ilgisi vardır. Piyesler yazar, kimi oyunlarda rol de alır. Beykoz'daki evinin bahçesinde sahne kurar ve oyun denemeleri yapar. Ankara'da da oyunculuğa ilgisi devam eder. 16-17 yaşlarında Doktor İhsan isimli bir tiyatro oyunu yazar. İki perdeden oluşan bu oyunu Orhan Veli kendisi sahneye koyar. Halk evinde Ercüment Behzat Lav'ın sahneye koyduğu Molière'in Zornike oyununda rol alır. Hatta başarılı da bulunur. Ancak oyunculukta devam etmez. Tiyatro çevirmenliği yapar. Daha lise birinci sınıftayken Sesimiz dergisinde ikinci ürünü Yahudinin Fendi, Arnavut'u Yendi isimli piyesi yayımlanır. Dergideki ikinci yazısı ise Gece Beyaz, Kurşuni, Mavi Siyah başlıklı denemedir. Lisede öğretmeni Ahmet Hamdi Tanpınar'dır ve Orhan Veli'nin edebiyata ilgisini gördüğü için onu teşvik de etmiştir. Orhan Veli yazı ve şiir yazmaya yönelir. Aruz'u iyi öğrenir. İlk şiirlerini de Aruz'la yazar. Orhan Veli 1933 yılında liseyi bitirerek İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümüne girer. 3 yıl okur ancak bitirmeden okuldan ayrılır. 1933 yılında Edebiyat Fakültesi Talebe Cemiyeti Başkanlığı yapar. Okuldan ayrılmadan Galatasaray Lisesi öğretmen yardımcılığı da yapar. 1936 yılında Ankara'ya yerleşir. Ankara'da PTT Genel Müdürlüğü'nde çalışmaya başlar. Orhan Veli'nin Ankara'ya dönüşü yakın arkadaşların buluşmasını sağlar. Orhan Veli ve arkadaşları yoğun bir üretim sürecine girerler. Bu süreçte Orhan Veli'nin ilk şiirleri Varlık Dergisi'nde yayımlanmaya başlar. Bu şiirlerin bazılarında Mehmet Ali Sel takma ismini de kullanır. Yeni tarz şiirleri ise Eylül 1937'de yine Varlık Dergisi'nde yayınlanır. Bu yıllar arasındaki şiirler Ahmet Hamdi Tanpınar, Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Muhip Dranas gibi hececilerin ve onların da izleyicisi olduğu Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Villon, Ronsard gibi şairlerin etkisi altında yazıldığı belli olan ölçülü, uyaklı manzumelerdir. Bu şiirlere romantik bir hava hakimdir. 1936-37 yıllarında aslında şekil ve yapı bakımından bir hece şairi olarak görülebilir Orhan Veli. 1937 yılı ise bir dönüm noktası olur. Yazdıklarından memnun olmamaya başlar üç arkadaş. Melih Cevdet, bunun özellikle Orhan Veli'de yoğunlaşan bir memnuniyetsizlik olduğunu şöyle ifade eder. O yıl çok mesuttu. Ama bu çok sürmedi. Şiirlerinden gelen bu mu? Hepsi bu kadar mı der gibi bir hali vardı. Zaten bu hal üçümüzde de vardı. Şiirden çok şey ummuştuk. İstediğimizi bulamamıştık. Rahatsızlığımızı yok etmek için hem saadet anlayışımızı hem şiir anlayışımızı değiştirmek için sık sık konuşurduk. Keza Oktay Rıfat da Orhan Veli ile yeni tarz şiirler denediklerini belirtir konuşmalarında. 15 Eylül 1937 yılında Varlık Dergisi'nde basılan şiirler yeni şiir tarzının somut çıkışı olur. Şiirlerin yayınlandığı süreçte Melih Cevdet Belçika'dadır. Şiirlerin başına Melih Cevdet'e ithafen ibaresi konularak yeni şiir tarzının temsilcileri de açıklanmış olur bir anlamda. Ancak yeni şiir tarzı henüz daha şekillenme sürecindeyken farklı bir gelişme daha olur ve sürrealist anlayışla tanışırlar. Oktay Rıfat bu tanışıklığı şöyle anlatır. Yıl yine 1937. Zaten ne olduysa 1937 yılında oldu. Melih Belçika'dan dönmüş. Ben daha Fransa'ya gitmemişim. Bizim evde balkonda amcamın gelini bize Manifesto du Surrealisme satır satır okuyor. Türkçe'ye çeviriyor. Bu hatıranın tarihinde yanılmış olabilirim. Belki Orhan'la yalnız ikimizdik. Melih yoktu, Belçika'daydı. Yengem tercüme ediyor etmesine ya. Yazarın ne demek istediğini pek kavrayamıyor. Ötesini siz anlayıverin çocuklar diyor. Bizse her cümlede uçuyoruz. Özellikle şiirin ortak yazılmasından çok etkilenirler ve Orhan Veli ile Oktay Rıfat bir deneme yazarlar. Sürrealist Oyunlardan isimli yazı çıkar ortaya. Birisinin soru sorduğu, diğerinin cevapladığı bir tarzdır. Ancak cevaplayan soruları bilmez. Ortaya birbirinden bağımsız diyaloglar çıkar. Bu tarz, onların Türkiye'de sürrealistlerin temsilcisi olarak görülmelerine yol açar. Şiirde köklü bir değişiklik yapma çabasının ürünüdür tüm bu arayışlar. 20 yaşımızı dolduralı 1-2 seneden fazla olmamıştı. Beylik kalıplar, beylik oyunlar, beylik dünyalar içinde bunalmış kalmış olan şiiri yeni imkanlar arayalım dedik. Şiire yeni dünyalar, yeni insanlar sokarak, yeni söyleyişler bularak şiirin sınırlarını biraz daha genişletmek istedik. Yeni şiircilere en büyük destek Nurullah Ataç'tan gelir. Okuyun o şairleri, okuyun. Yarın herkese uyarak anlayacağınızı şimdi kendiniz keşfedin diyerek yeni şiir tarzını şöyle değerlendirir. Yahya Kemal eski şiir dilini yıktı. O, dilin şiir için bir zincir olduğunu gösterdi. Nazım Hikmet vezni yıktı. Vezinsiz de şiir olabileceğini, vezinsiz de ahenge erilebileceğini, veznin şiir için, ahenk için geçilmez bir unsur değil, tam tersine hız kesen bir zincir olduğunu gösterdi. Orhan Veli çok daha ileri adım attı. Şiirin kendine öz bir dili, bir vezni olmadığı gibi kendine özgü konuları da olamayacağını gösterdi. Ahengin, musikenin de şiirden aldırılabileceğini anlattı. Nurullah Ataç, 1950. Yeni şiirin tartışıldığı bu süreçte, Kitabe-i Sengi Mezar şiiri büyük yankı uyandırır. Varlıktaki şiirlerin ardından gençlik, insan, ses, yenilik gibi dergilerde de ardı ardına yayınlanır şiirleri. 1941 yılında Garibi yayınlar Orhan Veli. 1942'de ise askere gider. 1945'te terhis olur. Askerlik yaptığı süre içerisinde sadece 6 şiiri yayınlanır Orhan Veli'nin. 1945 Şubat'ında ise Garibin ikinci baskısı yapılır ancak sadece Orhan Veli'nin şiirlerinin baskısından oluşur kitap. Askerlik dönüşü Milli Eğitim Bakanlığı Tercüme Bürosu'nda çalışır. Burada yaptığı tercümeler bakanlığın klasikler serisi içinde yayınlanır. 1946'da Destan gibi, 1947'de Yenisi, 1949'da da Karşı isimli şiir kitapları yayınlanır. Aynı yıl Doğan Kardeş yayınlarından Nasrettin Hoca hikayeleri çıkar. 1946 yılında ülkedeki siyasi gelişmeler Orhan Veli'nin Milli Eğitim Bakanlığındaki durumunu etkiler. Hasan Ali Yücel'in bakanlıktan ayrılması, onun kurduğu tercüme bürosunun niteliğinin değişmesini, önemini yitirmesine neden olur. Orhan Veli buradaki görevinden istifa eder. Yeni bakan Reşat Şemsettin Sirer'dir. Orhan Veli bakanlığa egemen olan, tutucu havaya uyamayacağını söyleyerek görevinden ayrılır. Yazarlık ve çevirmenlik yapmaya başlar. Bu süreçte Necati Cumalı, Sebahattin Eyüboğlu, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Abidin Dino, Oktay Rıfat ve Melih Cevdet'le sık sık görüşmeye başlar ve bir dergi çıkarma düşüncesi doğar. Yaprak dergisinin çıkarılmasına bu görüşmelerin sonucunda karar verilir. Derginin sahibi ve yazı işlerini idare eden Orhan Veli'dir. Derginin yükü Orhan Veli'nin üzerindedir. Para sıkıntısı çekildiği zamanlarda Orhan Veli yeri gelir paltosunu satar, yeri gelir Abidin Dino'nun ona armağan ettiği resimleri. 1 Ocak 1949'da ilk sayısı yayınlanan Yaprak, 15 günlük dergi olarak çıkar. Yazarlar arasında Orhan Veli, Sabahattin Eyüboğlu, Mahmut Dikerdem, Abidin Dino, Fazıl Üstün Dağlarca, Melih Cevdet, Oktay Rıfat, Ahmet Muhip Dıranas, Sait Faik, Cahit Sıtkı, Cahit Külebi, Necati Cumalı gibi yazar ve şairler vardır. Yaprak 1950 Haziran'ına kadar devam eder. Toplam 28 sayı çıkar. Yaprağın yayın hayatının sona ermesi Orhan Veli'yi oldukça etkiler. Orhan Veli İstanbul'dadır. 1950 yılının Kasım ayında kısa süreliğine Ankara'ya gider. Karanlık bir sokakta belediyenin açtığı ama önlemini almadığı bir çukura düşer. Başından yaralanır. O an durumun ciddiyetinin farkına varmaz. 2 gün sonra İstanbul'a döner. 14 Kasım'da fenalaşır ve hastaneye kaldırılır. Alkol zehirlenmesine karşı tedavi uygulanır ancak beyninde damar çatlamıştır. Komaya girer ve kurtarılamaz. 14 Kasım 1950'de hayatını kaybeder. Garipçilerin şiire getirdiği yeniliğin, şiirin konularını alabildiğine genişletmesi olarak ifade edebiliriz. Şiir biçimi ve özüyle basitleştirmek isteyen Orhan Veli ve arkadaşları her şeyin şiirin konusu olabileceğine inanırlar. Bu inanışa uygun şiir yazmak için de şiirin konu edineceği insan tipini toplumun alt gelir gruplarında bulunan sıradan, alelade, günlük geçiminin, küçük tasalarının peşinde olan insanlardan olabileceği düşünürler. Buna bağlı olarak diğer konularda basitleşecektir. Orhan Veli ve arkadaşları, Eskişehir'in idealize edilen, kahramanlaştırılan insan tipini yıkmaya dönük bir tutum takınırlar. Örneğin, divan şiirindeki insan, kusurlarından bütünüyle arınmış, günlük sıkıntıların üstünde, yalnızca soyut, ideal bir aşkın arayıcısıdır. Namık Kemal'in insanı ise, toplum için mücadele eden, toplumu kurtaracak kahraman tipidir. Bu çizginin dışında kalan hececi şairlerin ürünlerindeki insan ise, kusurları ile bile romantik duyarlılığı temsil eden, günlük yaşam gerçekliğinin dışından geliyordur. Özcesi, insan yüce yaşamların insanı, şair ise bu yüce yaşamların, yüce duyguların yazarıdır. Garipçilerin karşı çıktığı da budur. Orhan Veli, Sait Faik'e şöyle ifade eder bu konudaki düşüncelerini. Bu hastalık bende 11-12 yaşlarında başlar. O zaman yazdığım şiirler alışılmış tarzda şeylerdi. Daha doğrusu kötü şiirlerdi. Şairlerden kötülerinin bile tesiri altında yazardım. Bir gün geldi, eski şiirlerden bıktık. İstedik ki biraz daha farklı olsun. O sıralarda gavur şiirlerini okuyorduk. Bu arada Baudelaire'ini sonraki nesilledim. Daha çok modern şairlerin kitaplarını, bir de sürrealistleri. İşte herkesin acayiplik telakki ettiği şiirleri o zaman yazdık. Şimdi onları beğenmiyorum. Şiirin de bir ustalık denen şeye dayandığını o zaman bilmiyormuşuz demek. Bugün o şairlerden ayrıldık. Halk edebiyatından istifade ediyoruz. Ama bir hamle yapabilmek için, esriklikten silkinebilmek için o şiirleri de yazmak lazımdı. Aslında bu sözler Orhan Veli'nin, daha doğrusu garipçilerin şiire dair düşüncesini oldukça açık ifade ediyor. Konu alanı genişlemiş. Biçimde neredeyse sınırsız bir özgürlüğü savunan, hemen her sözcüğün şiire girmesini sağlayan bir akımdır garip akımı. Konuşma diliyle yazmayı savunmuşlardır. Yalın bir halk dili kullanarak, gündelik sözlerle, yergi ve espriden de yararlanarak, tekerleme havası içinde şiirler çıkmıştır ortaya. Halktan insanları bulabiliriz garipçilerin şiirlerinde. İkinci emperyalist paylaşım savaşı yılları açlığın, yoksulluğun, yolsuzluğun, hastalık ve kara borsanın yaşandığı yıllardır ve o dönemin şiirlerine konu olurlar. Cep delik, cepken delik, kol delik, mintan delik, yen delik, kaftan delik, kevgir misin be kardeşlik. Şiirlerinde sosyal konulara, toplumsal sorunlara değinse de toplumu yönlendirecek, çözüm gösterecek bir bakış açısı yoktur. Ölümün yıl dönümünde şiirde yeni bir akımın öncüsü olan Orhan Veli'yi anarken şiirlerinden örneklerle noktalayalım ona dair sözlerimizi. Bedava. Bedava yaşıyoruz bedava. Hava bedava, bulut bedava. Dere tepe bedava. Yağmur çamur bedava. Otomobillerin dışı, sinemaların kapısı, cam mekanlar bedava. Peynir ekmek değil ama acı su bedava. Kelle fiyatına hürriyet, esirlik bedava. Bedava yaşıyoruz bedava. Anlatamıyorum. Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma, ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerin kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Bir yer var biliyorum, her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum, anlatamıyorum. Amerika'nın vicdanı Arthur Miller. Ulaş Cengiz. Mart 2005. Çağdaş Dünya Tiyatrosu'nun en önemli yazarlarından Pulitzer ödülü sahibi Arthur Miller, 11 Şubat 2005 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Öldüğünde 89 yaşında olan Miller, bir süredir zatürre, kanser ve kalp rahatsızlıkları ile mücadele ediyordu. Miller, 17 Ekim 1915'te New York'ta doğdu. Yahudi asıllı Polonyalı anne babanın oğluydu. New York'ta büyüdü, büyük iktisadi bunalım yaşadı. Oyun yazmaya, gazetecilik okumak üzere 1934'te girdiği Michigan Üniversitesi'ndeki öğrencilik yıllarında başladı. Unutulmaz karakterlerle Amerikan tiyatrosuna adını yazdıran Miller, yakın geçmişe kadar da yazmayı sürdürdü. Eserlerinde çağının önemli siyasi, toplumsal ve ahlaki sorunlarını işleyen Miller, hem Broadway hem de dünya sahnelerinde oyunu en çok oynanan yazarlar arasında yer alıyordu. Amerikan ulusunun vicdanı olarak nitelendirilen Miller'ın oyunları, genellikle çağının önemli toplumsal, siyasi ve ahlaksal sorunlarını irdeliyordu. Miller ilk yapıtlarında, ABD'nin refah toplumu olma idealini ve Amerikan rüyasına ulaşmak uğruna bireylerin verdikleri ödünleri işledi. Yazarın yaşadığı topluma yönelttiği eleştirel bakış açısı, diğer oyunlarına da kendisini gösteriyordu. Eserlerinde Amerika'nın ahlaki zayıflığını ele aldı ve bunun ardındaki psikolojik nedenleri bulmaya çalıştı. Amerika'nın değişen yüzünü sol bir görüşle ele alıyordu. McCarthy döneminde ABD aleyhtarı Faaliyetler Komitesi tarafından sorgulandı. Elia Kazan'ın itirafları sonucunda komünist listede de yer alan Miller, sorgulamalar sırasında işbirliği yapmayı ve arkadaşlarının isimlerini vermeyi reddetti. Bu tavrı onu yüceltirken Elia Kazan o tarihten sonra bir ispiyoncu olarak anılacaktı. 1953'te yazdığı ve en popüler oyunlarından Tony ödüllü The Crucible, Cadı Kazanı, 17. yüzyılda Massachusetts'in Salem kasabasında yaşanmış olan cadı avlarını konu alıyordu. Miller aslında bu oyunuyla o dönemde ABD'de yaşanan Amerikan Aleyhtarı Faaliyet Komitesi'nin bir komünizm soruşturmalarını eleştirmişti. Arthur Miller'ın en önemli yapıtı olarak kabul edebileceğimiz Cadı Kazanı, Amerika'daki komünist, sosyalist ve hatta bürokrat bütün aydınların ve sanatçıların düşüncelerinden dolayı vatan hainliğiyle suçlandığı, işsiz bırakıldığı, her türlü baskıya maruz kaldığı bir dönemi dile getiriyordu. Bu yapıt, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri için değil, özgürlük düşüncesini kısıtlamaya uğradığı ya da uğratıldığı her ülkede aynı uyarıcı etkiyi yaratmayı başarmıştı. Oyunun Amerika'da gösterimi yasaklanmış, Miller'a da pasaport verilmeyerek yurt dışı yasağı konulmuştu. Yine aynı dönem yazdığı, A View from the Bridge, Köprüden Görünüş, Amerika'da uygulanan göçmen yasasının eksiklikleriyle ilgiliydi. Miller, yine en çok bilinen oyunlarından, All My Sons'da, Bütün Oğullarım, İkinci Paylaşım Savaşı sırasında defolu savaş uçağı malzemelerini bilerek cepheye gönderdiği için onlarca askerin ölümünden sorumlu tutulan bir uçak motoru satıcısının dramını anlatmıştı. Miller, oyunda başarıyı en önemli değer sayan, gerektiğinde insani tüm değerleri hiçe saymaya zorlayan bir kapitalist sistemde kazanılan parayı, temiz kalmanın mümkün olup olmadığını, bireyciliğe dayalı kutsal aile kavramını sorguluyordu. Satıcının ölümü, Death of a Salesman, Amerikan kapitalizminin küçük insanlara yansımasını en iyi irdeleyen yapıttı. Satıcının ölümüyle 1949'da Pulitzer ödülünü kazanan Miller, çağdaş tiyatroda da trajedi sayılabilecek oyunlar yazılabileceğini ileri sürmüştü. Miller bu konuda, trajedi ancak insanın iç dünyası varsa olabilir. Benim amacım toplumu yıkmak değil, onu ahlak yoluyla yeniden kurmaktır. Ben insanın düşünen ve duyan bir varlık olduğunu hesaba katarak iki şey arasında denge kurmaya çalıştım. Burada kurulu düzen ile özgürlük arasında bir savaşım söz konusu diyordu. Miller, film yıldızı Marilyn Monroe ile kısa süreli evliliğine ilişkin yazdığı After the Fall, Düşüşten Sonra oyununda doğrudan McCarthy dönemini eleştirmişti. Yazarın Cadı Kazanı, Bütün Oğullarım, Bedel ve Satıcının Ölümü isimli oyunları Türkiye'de de sahnelenmişti. Miller, gelecekte nasıl hatırlanmak istersiniz sorusuna, ne hissettiyse onu yazan adam olarak hatırlanmak isterim cevabını vermişti. Karşı çıkmaktan, eleştirmekten hiç vazgeçmedi. Edebi başarısı için kendisine verilen Kudüs ödülüne layık görüldüğünde, İsrail'i Filistin politikası yüzünden eleştirmişti. Miller'ın gücü de yazarlığından olduğu kadar ahlak anlayışından doğuyordu. Ülkemizde de Düşünceye Özgürlük kitabına yayıncı olarak imzasını da koymuş ve Harold Pinter gibi pek çok arkadaşıyla birlikte DGM'de yargılanmıştı. 12 Eylül'ün ardından 1985 yılında Ankara'da Amerikan Konsolosluğu'nda yine Harold Pinter'le birlikte katıldıkları bir resepsiyonda işkence konusuna değindiği için salondan kovulmuştu. Miller, özellikle Cadı Kazanı'nda insana olan inancını belirtirken diğer taraftan kişinin vicdan hesaplaşması ve kendine biçtiği değer üzerine duruyordu. Toplumda suçluluk duygusunun yaratılması, insanların içine korku salınarak sağlıklı düşünmelerinin engellenmesini ele almıştı. Yazara göre böyle suçlama dönemlerinde insanlar kolayca güdülebilmekteydi. Miller'ın Salem olaylarında da McCarthy döneminde de toplumda gözlemlediği bir olgudur. Miller, McCarthy döneminde tanık olduklarını şöyle anlatıyordu. Tüm ülke daha dün doğmuş gibiydi. Birkaç yıl önce kimsenin değil unutmak, değiştirilebileceğine bile inanmadığı en asal nezaket kuralları unutulmuştu. Yıllardır yaşadığım insanlar selam bile vermeden yanımdan geçtiler. Şaşırmıştım. Çünkü bu insanlardaki büyük korku bilerek planlanmış, bilinçle yürürlüğe konmuştu. Fakat insanlar yalnızca korkuyu biliyorlardı. Bu kadar içsel ve öznel bir duygunun bu kadar dıştan yaratılmış olması bir mucize gibi geliyordu. Cadı Kazan'ın her satırının altında bu yatar. Toplumcu ve gerçekçi Miller, bu düşüncelerle alışverişi olmayan, ne yaptığını bilmeyen, bilmek de istemeyen bir toplumda yazıyorum derken, Amerikan toplumunun içinde bulunduğu durumu gözler önüne seriyordu. Bu bağımsız ve berrak aydının önünde saygıyla eğiliyoruz. 18. ayrımın sonu, sayfa 232.